Memleket Hikayeleri, Refik Halit Karay, 1. Kaset 2. Yüz, sayfa 34. Hayatın dayanılmaz bir sarsıntısı bu kadını bir defa yere kapatmış, sonra her halkası başka biçim sıkıntı ve katlanıştan yapılma bir uzun, ağır zincir vücuduna dolanarak onu yaralıya biriliğe sürüklemiş, paramparça etmişti. Bu manevi değil, adeta ile tutulur bir zincirdi. Bu benzetme değil, işin doğrusuydu. O her şeye ne derin bir boyun eğişle katlanmıştı. Fakat bu kadar hainliğe şimdiye dek rast gelmemişti. Gözlerini çevirdi, içinden 15 senelik uğursuzlukların hazmedilmemiş acısı taşıyan bir bakışla komiseri uzun uzun süzdü. Sonra gene bir şey demeden aç bir kurt gibi üstüne atılıp ısırması, parçalaması gereken bu herife karşı hala isyan etmek isteği duymadan salına salına hükümet avlusundan çıkıp gitti. 6. Emine'nin böyle çarşıda pazarda düşe kalka, dilene kovula gezdiğini gören eşraftan bazı güçlüler sarıklarını bastırıp kaymakama çıktılar. Burası namuslu bir kasabaydı. O kara açlıktan geberir fakat kimseden yardım görmezdi. Günahtı. Başka bir yere def etmek için bir defa vilayete yazılsa uygun olurdu. Kaymakam, nasıl olur canım diyordu. Ben nasıl kendiliğimden yazarım? Gene de başka çare olmadığını görerek razı oldu. Mutasarrıflığa tezkere yazıldı, kağıt buradan vilayete gidecek, sonra gene uğraya uğraya kim bilir kaç ayda, o da izin çıkarsa buraya gelecekti. Devirden dönen dal sabri bir aralık merhamete geldi, kendi tayininden günde bir ekmek vermek üzere fırıncıya emir gönderdi. Emine Teğmen'in bu ekmeğinden sanki ayrı bir tat buluyordu. Önüne gelene tabla kara çıraklara bir yiyip bin şükür ediyorum, ömrüne ömür bereketli, Yavuz çocuk diye şükranını anlatıyordu. Fakat tablakar hile ediyor, fırına uğrayan Emine'ye bazı günler, kız demin verdik ya, ne arsız şeysin, defol diye haykırıyordu. Etraftaki adamlar da buna inanarak, hay çirkef hay, sıkılmasa fırına götürecek diye ona arka çıkıyorlardı. Gitgide vermediği günler çoğalıyordu. Emine'de itiraz, şikayet, hakkını koruma gücü yoktu. Böyle bir cevap alınca dönüp gidiyordu. Bir gün cesarete geldi, iki gündür komşusunun bahçesinden çaldığı lahana yapraklarından başka midesine bir şey girmemişti. Demin aldın ya, günde beş çift mi yiyeceksin demesi üzerine elini attı. Tezgahın üzerinden sıcak beyaz bir okkalık yakaladı. Ortasından böldü. İri bir parçayı hemen ağzına attı. Çıraklar koştular elinden almaya, ağzındakini çıkarmaya uğraşıyorlardı. O sırada biri yetişti. Çocuklara birkaç tokat attı, fırıncıya bir küfür patlattı. ''Hel etlere bak, aç olmasa kara ekmeği kapar mıydı be?'' diye bağırdı. Bu Arzu Hacı'ydı. Geçerken görmüş, dayanamamış, işe karışmıştı. Emine elinde kalan ekmeği sıkıca yakalamış, şimdi kaçıyordu. Halk delişmen bir adam olduğundan Arzu Hacı'dan çekinirdi. Sessizce dinliyorlardı, o sürekli bağırıyor. ''Ulan ambarlarınız zahire dolu, bir ordu beslenir. Elin sıska karısına bir dilim ekmek vermez misiniz? Siz ne alçak adamlarsınız?'' diye söylemediğini bırakmıyordu. Sonunda daha ileri gitti, bütün halka sövdü. O zaman sarıklılardan biri, ''Hadi ne lazım İsmail Efendi, bizi de belaya sokma.'' diyerek Arzu Hacı'nın arkasını sıvaya sıvaya, yarı tehdit yarı nezaket sokaktan çıkardı. Meydanı boş bulan fırıncı şimdi, kahvenin gözlerine mi tutulmuş ne, arka çıkıyor. ''Aha uyuz, küreği kafana indirirdim ama Hatip Efendi'ye dua et.'' diyordu. Biraz sonra peştemalını toplayıp kuşak gibi beline doladı, doğru jandarma kumandanına çıktı, onuru kırılmış bir adam davranışıyla. ''Paşam'' dedi, ''affet, o kötü karıya ben artık ekmek mekmek vermem, çarşı ortasında haysiyetimi bir paralık ediyor.'' Dal Sabri o sırada eşkıya işleriyle çok meşguldü, öfkeliydi. ''Kes'' dedi, ''gebersin kahve.'' Ertesi gün süktüm püktüm fırına uğrayan Emine'ye bağırdılar, ''başka kapıya, senin tayinini kestiler.'' Ekim ayı içinde yağmurun kar parçalarına dönerek rüzgarlar önünde savrula savrula harmanlara yağdığı sert bir geceydi. Server'in evvelce yattığı koğuştaki çavuşla arkadaşı önlerine mangalı çekmişler, karanlığında sigara içerek konuşuyorlardı. Nefeslerinin buharı kömürlerin kızıl ışığı üzerinden geçerken pembemsi bir çiçek gibi açılıyor, sonra birbirlerinin yüzlerine çarpıp dağılıyordu. Doğruca gidip kapıyı çalsalar sanki ne lazım gelirdi. Gürcü'nün girdiği gibi bunlar da girerlerdi. Elin kahvesine diyecekti ki. Bu kararla kalktılar, başlarına örtülerini sıkıca dolayarak sokağa çıktılar. Bastıkları yeri görmüyorlar, batakları su birinkintilerine dala çıka konuşmadan acele acele yürüyorlardı. Sonunda soğuğa rağmen terlemiş bir halde evinin önüne geldiler. Çavuş kapıya abandı, mandalı bile inik değildi. Acaba iç kapı ne taraftaydı? Elleriyle duvarı yoklaya yoklaya biraz gittiler, yüzlerine iri iri, yumuşak kar parçaları çarpıyor, yapışıyordu. Sabaha kadar bastıracak diye söylendiler, sonra ellerine kerpiç yerine tahta iliştiğini anlayınca, ha kapıyı bulduk dediler, kancasını yokladılar. Bu da açıktı, acaba karı evde değil miydi? İçeri girdiler, nefeslerini tıkayan rüzgardan burada eser yoktu. Be hey Emine diye içlerinden birisi seslendi, fakat cevap veren olmadı. Çavuş kibrit kutusunu bulmak için ceplerini karıştırıyor, tütün tabakasını anahtar veya çakı gibi şeylerin çarptığını duyuyorlardı. Sonunda yarı boş bir şamalı kutusunun yoklandığını, kibritin zımpara kağıdına sürtüldüğü duyuldu. Rutubet aldığından olacak yanmıyordu. Böyle 4-5 kibrit sürttüler, fosfordan birkaç çizgi kapkaranlık odanın ortasında maviye yakın bir aydınlıkla ışıldıyordu. Sonunda tembel, isteksiz, çok dumanlı bir alev belirdi. Köşede ikiye katlanmış bir hasır parçası üstünde bir şekil uzanmış yatıyordu. Sevinçle, "Hah burada!" dediler. Kibrit sönmüştü, fakat artık gerek var mıydı ya? Çavuş karanlıkta hesapladığı köşeye yürüdü, elini uzattı, fakat ürkek bir sesle, "Aha, karı buz kesmiş!" diye haykırdı. Yatık Emine açlıktan ve soğuktan öleli sanırım günler geçmişti. Tüh, bu ne aksi işti? Jandarma eridi, işi daha sağlam tutmak için bir kez yokladı. Yetişemedim be, gebermiş dedi. Bir süre akıllarından kötü şeyler geçirerek durdular. Sonra hadi gidek uyarısıyla birbirlerini iterek, gecenin karlı rüzgarlarına karışıp küfür ede ede uzaklaştılar. Fener Yolu 1919. Şeftali Bahçeleri. Irmağa giden yol, kasabadan kurtulunca göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçeleri arasından geçerdi. Haziran içinde bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer. Kızgın güneş ağaçların tepelerinde meyveleri pişirirken rutubetli toprakta birbiri arkasına yoncalar fışkırır, çayırlar kabarırdı. Suların serinliği, taze ot kokusu, gölgelik ve bereket içinde bahar bu bahçelerde ta kışa kadar uzanıp giderdi. Her tarafa taşkın bir şeftali kokusunun dolup sindiği durgun sıcak günlerde işsizler takım takım kasabadan inerler, ırmakta yıkandıktan sonra gelip gölgeli çimenlerde yatarlardı. Yüksek dağlardaki fazla olgun, ballı şeftaliler saplarından kurtularak dolgun, yumuşak bir sesle yerlere, çimenler içine, yatanların üzerine durmamacasına yavaş yavaş dökülürdü. Toplamakla biter tükenir şey değildi. Ürünün yarısı ağaçlarda kalır, böyle pişip oldukça teker teker ağır ağır toprağa düşer, karışır kaybolurdu. Kasabanın çocuk çığlığıyla dolu, gübre kokulu kızgın sokaklarından kurtulanlara bu kuytu, loş, hoş kokulu yerler ne tatlı gelirdi. Akşam üzerleri hükümet memurları heybelerine rakılarını koyar, merkeplere binip bu bahçelere gelirlerdi. Yer yer içki sofraları kurulur, sohbetler edilir, gazeller okunurdu. Şeftali bahçelerinin eğlentisi ta uzak diyarlara bile ün salmış, dillere destan olmuştu. Onun için ne kadar zevkine düşkün, keyfine meraklı memurlar varsa hep burasını ister buraya yerleşirdi. Çapkın mutasarrıflarla, vari ile kaymakam arısı mülkiye amiri, hoşgörülü kadınların uğrağı olmaktan kasaba öyle serbestlemiş, halkı öyle açılıp zevke sefaya dalmıştı ki artık uygun görünmeyen günah kalmamıştı. Burası Anadolu'nun Sadabadı'ydı. Tıpkı Sadabat gibi burada da sürekli sazlar çalınıp çengiler oynar, gazeller okunup şiirler yazılırdı. İçki düşkünü mutasarrıflar müdürler içinde çoğu şairdi. Nedim gibi gazeller yazarlar, aruzdan tasavvuftan konuşurlar, mevlevilikten dem vururlardı. Ömürleri sazla sözle tatlı geçerdi. Bu keyif düşkünü memurlar suya sabuna dokunan işlere karışmadıklarından senelerce yerlerinde kalırlar. Kasabayı benimseyip evler yaptırırlar, havuzlar açtırıp kameriyerler kurdururlardı. Aslında çoğu devrin hoş görmediği, başından savdığı kimselerdi. Yükselme ümidinde olmadıklarından resmi işlere önem vermezler, zevklerine bakarlardı. Sıcak, ağır bir yaz günüydü. Yeni gelen yazı işleri müdürü ikindi vakti kalemlerin boşalıp dairelerde kimsenin kalmadığına pek şaştı. Hükümet konağının iç avlusuna dizili, kadife palanlı, dinç, gürbüz merkeplerden birine atlayan şeftali bahçelerinin yolunu tutuyordu. Katiplere kadar herkes böyle birbirlerine selamlar dağıtarak, şakalar yaparak, kabarık taşkın heybelerinin ortasına gömülü, keyifli keyifli koşa koşa uzaklaşıp gidiyorlardı. Şehrin açığında, ta ova ile bahçeler arasında güneşe karışmış, gittikçe büyüyen, genişleyen bir toz bulutu geçtikleri yolu gösteriyordu. Agah Bey, dünya gidişinden habersiz, kuramsal görüşlerle büyümüş dik başlı, kuru zevkli bir adamdı. Mülkiyeden çıktıktan sonra Avrupa'ya kaçmış fakat nüfuzlulardan birinin aracılığıyla İstanbul'a dönmüştü. Tam 4 ay zaptiye nezareti. Eski idarede emniyet işleri gören bakanlık, tutuk evinde sebepsiz alıkonulduktan sonra buraya yazı işleri müdürlüğüyle atılmıştı. Anadolu içinden hanlarda kalıp, köylerde yatarak memuriyetine gelirken yüreğini keder, gam kaplamış, memlekete ciddi hizmet etmek kararını almıştı. Başının içinde kasabaya indiği gün yeni düzenlemeler, örgütler, yardım dernekleri gibi ağır düşünceler doluydu. Bu küçük şehirde kocaman işler göreceğini, herkese parmak ısırtacak eserler çıkaracağını sanıyordu. Durmayacak, dinlenmeyecek, çalışacaktı. Atılganlık gerektiriyordu. Mutasarrıftan tutarak amir ve memurların hepsini yola getireceğine inanmıştı. Memleketi kaplayan tembelliği, durgunluğu kafası almıyordu. Bu uyuşukluk, bu kayıtsızlık ne diye kendi kendine soruyor, cevabını bulamıyordu. Hayır, kendisi büsbütün başka türlü bir memur, Avrupalı bir hükümet adamı olacaktı. İşte bu ufak memuriyet ne iyi bir deneme alanıydı. Fakat ilk günü müşsizliğe düştü. Mutasarrıf ona bu memlekette işlerin az olduğundan, rahatına bakmasından, yorgunluk almasından söz etti. Kadı Yahya'dan beyitler okuyarak yerden selamlar, gevrek kahkahalar arasında yerine getirip kuru üzümden iki çekilmiş 22 grado sert rakısını övdü. Bal ile yapılmış baklavanın türlüsünü sayıp döktü. Efkaf memuru daha ileri varmış, bekar olduğunu anlayınca burada yokluk çekilmeyeceğini müjdelemişti. Alay komutanı 65'lik iri yarı bir bunak, baba diliyle onu, Safa Ahmedi, Safa Ahmedi, hoş geldiniz diye pek teklifsiz karşılamış, hiç sebepsiz birdenbire saat meydanındaki somaki mermerden geniş göbek taşlı, yüksek kubbeli Selahattin hamamını tarif etmişti. Önüne gelen de şeftali bahçelerini söylüyor, keyiften eğlenceden söz ediyordu. Agah Bey şaşkına dönmüştü. Muhasebecinin arzu buyurursanız bahçelere gidelim, merkep hazırlattık, eğleniriz teklifini hemen sert bir yüzle reddetti. Hükümet konağında bir başına kalmıştı. İkindi güneşinin gözler alan çiğ aydınlığı içinde bilmediği sokakları yabancı yabancı dolaşmaya mecbur oldu. Kasabanın içi, mahalleleri şenlik günlerine özgü bir boşlukla sessiz, durgundu. Çeşmelerden su taşıyan tek tük adamlarla birkaç yaşlı nineden başka kimseye rast gelmemişti. Onlar da kendisine acayip bir gözle bu saatte herkes bahçelerdeyken neden buralarda dolaştığına şaşar gibi bakmışlardı. Sonra kızgın dumanlı bir grup oldu. Ezan sesleri arasında kısık, uyuşuk lambalar birer birer yanıp kasabayı kasvetli bir gece sardı. Erkenden yatmıştı. Aradan birkaç saat geçmişti ki uykusundan şen seslerle uyandı, pencereye koştu. Dar sokakları kızıl alevli meşaleler aydınlatıyor, gündüz hükümet avlusunda gördüğü kadife palanlı eşeklerde memurlar yarı keyif şakalaşa gülüşe geçiyordu. Geç kalanların uzaklardan gürültüsü duyuluyordu. Agah Bey öfkelendi. Zevk safa bu adamları bir deniz gibi gırtlaklarına kadar sarmıştı. İçinde rahat durgun bir balık hayatı geçiriyorlar, dünya ile ilgilenmiyorlardı. Ertesi günden başlayarak daha ciddi, daha kararlı görünmek, bu bayağı duygulu adi ömürlü adamlara daha sert, daha kaba davranmak niyetiyle yumrukları sıkılı, yüreği kinli tekrar uyudu. Her gün bir düğün evi neşesiyle çalkalanan bu şehirde yeni yazı işleri müdürü sıkıntıdan boğuluyordu. Önce işiyle uğraşıp boş vakti kalmayacağını sanmıştı fakat yapacağı kıttı. Esniye esniye odasında gevşiyor, uyuşuyordu. Mutasarrıfı ilk hevesle şehrin imarına, sapan ve tırpanlarının ıslahına, kanı arabalarının değiştirilmesi gereğine dair ayrıntılı öneriler vermişti. Hiçbir sonuç çıkmıyordu. Daima gelişimden, uygarlıktan söz açıp uzun, sinirli, umutsuzluk dolu nutuklarını, nezaketin bile örtemediği öyle anlamsız, hiçten bakışlarla uyuşuk uyuşuk dinliyorlardı ki ağlayacağı geliyordu. Hayır, hiçbir iş yapmak, bir hizmet görmek olanağı yoktu. Ödenek azdı, arkadaşların tembelliği her atılıma engeldi. Yüreğinde köpüren gayret, hizmet isteği yavaş yavaş sönüyor yatışıyordu. Bu dayanılmaz bir ömürdü. Zaten hükümetteki arkadaşları da ondan bezmişler, yola gelmeyen, zevkten anlamayan bu adamdan yüz çevirmişlerdi. Eski yazı işleri müdürü gözlerinde tutuyordu. Ne çapkın bir İzmirliydi. Kasabaya ilk geldiği gece onu bir ziyafete götürmüşlerdi. İçip içip öyle coşmuştu ki parmaklarına tahta kaşıklar takmış, daha yeni tanıdığı adamlar arasında takırdata takırdata saatlerce Adanalı'yı, Konyalı'yı oynamıştı. Şairdi de. Sabahleyin geceki eğlentiyi anlatan kat ender kat matlalı, kaside veya gazelin ilk beyti, gazel yazı vermiş, mutasarrıfın beğenisine erişmişti. Hatta kadı efendi, "Aziz sen devrin fuzulisisin" diyerek onu gözlerinden öpmüştü. Şimdiki müdür ne gazelden anlıyordu ne de rakıdan. Nereden de buraya gelmiş, herkesin başına dert kesilmişti. Aradan 2 ay geçtiği halde bugüne dek şeftali bahçelerinin akşamcılığına onu götürememişlerdi. Kafasına zevk, eğlence düşüncesi sokamıyorlardı. Muhasebeci boş yere 22 grado şeftali rakısını ballandırıyor, efkaf memuru ara sıra evine aşırdığı havva kuzularını boşuna övüyordu. Bir gün muhasebeci dayattı, hatırını kırarsa gücenecekti. Pek geç kalmazlar, onu rahatsız etmezlerdi. Şöyle bir kır gezintisi yapacaklardı. Kadı efkaf memuru, posta müdürü, 4-5 kişi kalabalık değil. Artık büsbütün kabalık olur diye Agah Bey korktu, peki dedi. Kasabada kimsesizlikten, işsizlikten de boğuluyordu. Bir defa eğlenip şu alemi görmesi elbette uygun olurdu. Belki de eğlenirdi. Doğa güzelliğine bu kadar çekingen durmak saçmaydı. İkindi üzeri merkeplere bindiler, rahvan yürüyüşlü, yumuşak palanlı rahat hayvanlardı. Kendilerine özgü ufak ufak adımlarla, çabuk çabuk ve düzenli salıntıları ile tuhaf bir yürüyüşleri vardı. Agah Bey hoşlandı. İlle şeftali bahçelerinin arasına girip de tozdan, güneşten kurtuldukları zaman yosun gibi koyu yeşil, yarı ıslak yoncalar ve su sesi büsbütün keyfine gitti. İğdeler böğürtlenlerle örtülü iki yüksek çıt arasından dolana dolana uzun bir yol gittiler. Şeftalilerin kokusu sinirlerini gevşetmişti. Eğile kalka meyve devşiren kızlara şimdi tuhaf, istekli bir gözle bakıyordu. Ara sıra elleri bohçalı, yüzleri terli, takım takım kadınlara rast geliyorlardı. Bunlar ırmaktan dönüyorlardı. Memleketin geleneğiydi. Yazın hepsi açıkta dereye girerler, oynaşa haykırışa uzun uzun yıkanırlardı. Ne de iri kalçalı, endamlı kadınlardı. Yüreğe fazla bir sıcak gibi, çarpıntılar getiren sarıcı, istekli bakışları da vardı. Muhasebeci Bey, pembeye yakın bulanık renkli bir cins şeftali rakısına düşkündü. Bakalım benim ağabey hayatı, hayat suyu, içki, rakı anlamına nasıl bulacaksınız diye kadehi uzattı. Agah Bey içti, biraz buruk ama baygın kokulu, değişik tadlı, hoş bir içkiydi. Ötede kalem efendileri rakı sofrasını kurmak, mezeleri, salataları hazırlamakla uğraşıyor, odacılar kenarda ateş yakmışlar, kebap çeviriyorlardı. Şeftali kokusuna karışan bu pişmiş et kokusu, akşamın serinliği içinde insana keyifli bir iştah veriyordu. Sürekli içiyorlar, üzerlerine yoğurt dökülmüş sıcak patlıcan kızartmalarından, taratorlu semiz otu salatalarından kaşık kaşık yiyorlardı. Ta geç vakit döndüler. Dağların ardından yarısı kopuk, kırmızı bir ay karanlığı yararak hüzünlü hüzünlü yükseliyordu. Arka kafilede biri, "Tahammül mülkünü yıktın Hülagu Han mısın kafir?" diye haykırırken daha uzaklardan boğaz içinin durgun gecelerinde suları döven bir uskur sesi gibi davulun gümbürtüsü vakit vakit duyuluyordu. Agah Bey yarı keyifli, onu evine kadar getirdiler. Hemen soyundu yattı. Her gecekine benzemeyen bu kurşun gibi ağır uyku, beynin değil midenin, vücudun yorgunluğunu dinlendiren bu kabı uyku ne hoştu. Ertesi günü cuma idi. Cuma o devirde hafta tatili. Erkenden arkadaşları haber gönderdiler, ırmağa yıkanmaya gideceklerdi. Dönüşte değirmende öğle yemeği yiyecekler, akşam rakısını mutasarrıfın yeni yaptırdığı havuz başında içeceklerdi. Gitmemek istedi, fakat bu gübreli, tozlu kasabada tek başına uzun bir gün nasıl geçerdi? Hem de ırmağa kadar inmemişti. Yıkanmasa bile bir kere görmek gerek değil miydi? Merkeplere atladılar, şeftali bahçelerinden geçtikten sonra tımar görmemiş, sık gür bir ayvalığa daldılar. Suyun iki tarafında da dalların örgülerle çevrilip gölgeleriyle kuytulaşmış birçok ufak havuzlar vardı. Yüksekten dökülen su buraları oymuş, derinleştirmiş, sanki yıkanması kolay olsun diye özenip hazırlamıştı. Agah Bey yıkanmak fikrinde değildi. Bir süre yalnız seyretti. Fakat baktı ki bu iş de fena bir iş değildi. Akşamki ispirto ile zehirlenmiş şu sıcak terli vücudu serin sudan elbette keyif duyacak, fayda görecekti. Ona ince kumlu, kapanık derin bir havuz buldular. Sere serpe zevkli zevkli yıkandı. Şimdi dönerlerken açılıp rahatlamış olan derisinden bu güzel kokulu hava kolayca giriyor, sanki kanına bile hoş kokular katıyor, ciğerlerini şeftalili, serin, eşi bulunmaz bir hava dolduruyordu. Değirmende daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular. Daha 5-10 türlü yemek yaptırılmıştı. O kadar yemişlerdi ki yola çıkmaya güçleri kalmamıştı. Dere kenarında dalları sarkık koca söğütlerin altında birer birek serilip uyudular. Mutasarrıfın evinde gece daha kibarca daha zarifçe geçmişti. Rakı billur sürahilerle kesme kadehlerden sunuluyor, balık yumurtası siyah havyar gibi Anadolu için seçme mezeler yeniliyordu. İzinle Livaya, ilçe ile il arası eski bir idare bölümü, mutasarrıflık, gelen bir mal müdürü güzel keman çalmış, bir tapu memuru da İstanbul'daki Mahmut Paşa Çarşısı'nın kusursuz bir taklidini yapmıştı, çok eğlenmişlerdi. Agah şimdi hemen her eğlentiye giriyordu. Sonunda ona kendisi için bir merkep alması gerektiğini söylediler. Köylerle pazarlara adamlar gönderildi, iri boylu, sağlam yürüyüşlü, rahat bir eşek bulduruldu. Bir de kadifeli, mor püsküllü, şeritli, saçaklı, yeni palan yaptırıldı. Akşamları yazı işleri müdürünün de merkebi, öbürleriyle artık hükümet konağının iç avlusunda sıralanıyordu. Öneriler, kararlar çoktan boşlanmıştı. Aslında çalışmaya, kendisini dinlemeye vakti kalmıyordu. Ağustos içinde av başladı. Erkenden kalkıp bağlara yayılıyorlar, çil keklik vuruyorlardı. Bütün kasaba memurlarının zevkine hizmetle görevliydi. Günlerce uzak köylerden jandarmalar, şöhretli zağırlar getiriyorlar, kış için tavşan avına tızılar peyliyorlardı. Bu kusursuz bir damat yaşantısıydı. Eğlence toplantılarında bir kenara çekilip kahve fincanıyla yarı gizli rakı atıştıran ceza reisi Agah'ı zorluyor, seni evlendirelim oğlum, bu memlekette bekar durulmaz diyordu. Sahi bu güç işti. İçin için eridiğini, zorluk çektiğini o da duyuyordu. Karanlık bir gecede evkaf memuru onu arka kapıdan evinin zemin katında basık bir odaya soktu. İçeride iki kadın vardı. İkisi de ün kazanmış güzel dolgun kadınlardı. Erkeğe alışkın görgülü tavırla sigara içiyorlar. Uzun bir memur kuşağını böyle yarı gizli hizmet etmekten şiveleri nazikleşmiş, ince bir dille rahat rahat konuşuyorlardı. Biri esmer, uzun boylu, endamlıydı. Göğsü dar yeleğinin altında genç, gürbüz duruyor, insana dalgın, tatlı gözlerle derin derin bakıyordu. Öbürü sarışın, büsbütün iri, gösterişliydi. Uzun saçlarını 50-60 örgü yapıp sırtından aşağı eşi bulunmaz bir atkı gibi koyuvermişti. Başlarına oyaları aynı örnek yeminler bağlamışlar, üzerlerine kenarları aynı gergef iğnesiyle işlenmiş gömlekler giymişlerdi. Ayaklarında da gür resimli çoraplar, sarı meşinden kunduralar vardı. Esmeri ağır başlı, tok, dolu bir sesle türküler söyledi, sarışını kırıla döküle çocuksu tavırlarla oyunlar oynadı. Agah Bey bu eğlentiyi umduğundan iyi bulmuştu. Vallahi hoş, latif şey diye arkadaşına teşekkürler ediyor, öbürü kasabaya ait açıklamalar yapıyordu. Bazen azılılar bu cins kadınların evleri önüne toplaşırlar, ağızdan dolma pis barutta hantal tabancalar patlatarak gece yarısı mahalleyi korkuya verirlerdi. Ertesi günü jandarmalar kabahatlileri yakalar, koğuşta bir temiz döverlerdi, mesele de kapanmış olurdu. Kış gelince gece toplulukları başlardı. Helva sohbetleri yaparlar, ara sıra da o meşhur görkemli hamamı kapatıp turşulu yemekler yerlerdi. Payitahtta, İstanbul'da, vilayet merkezinde yasak olan toplantılara, eğlencelere burada izin vardı. Herkes ucuza, kolayca eğlenebildiğinden başkasının keyfini çok görmüyor, çekemezlik etmiyordu. Agah Bey yavaş yavaş alışkanlıklarını değiştirmişti. Şimdi rakısız yapamıyor, gözü önünde toprak bir imbikten halis cibre çektiriyordu. Kadınsız da duramamıştı. Sık sık arka kapıdan eve ziyaretçiler girerdi. Entari ile püfür püfür rahat rahat gezmeye vücudu alışmıştı. Eve gelir gelmez soyunuyor, bahçe üstündeki odaya nargilesini kurup köşeye geçiyordu. Gelsin sohbet. Kabarık şilteli rahat köşe minderlerinin yan yastıklarının arasında vücudu gevşiyor, gitgide genişliyordu. Çalışmaya gönlünde hiç de istek kalmamıştı. Hatta Kadı Efendi ile satranç oynamak, fıskiyeli kahvede muhasebeci beyle tavla atmak gibi eğlenceler onu çoğunlukla dışarıda alıkoyuyor, daireye gitmesine engel oluyordu. Kış aslında Akdeniz sırtındaki bu memlekette sonbahar gibi hafif geçerdi. Biraz rüzgar soğukça esti, tavan boyu ocaklara kuru zeytin kütükleri atıyorlar, hindiler doldurarak, kazlar kızartarak kışın da zevkini çıkarıyorlardı. Bu gamsız geniş ömür yüreğinin ateşini söndürmüştü. Şimdi geçen günlerdeki hizmet, imar, yeni düzenlemeler gibi fikirlerini hatırladıkça nargilesini gürleterek gülümsüyor, arkadaşlarına kendini mazur göstermek için "Toyluk, ne yaparsın?" diyordu. Aslında ikinci yaz gelmişti. Sinirleri gevşeten olgun bir meyve kokusu sıcak rüzgarlara karışarak pencereden odaya doluyor, herkesi göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçelerine çağırıyordu. Daha geçen yıl dar redingotu sırtında uyuşukluk üzerine nutuklar veren Agah Bey, şimdi bu hoş kokulu havayı ciğerlerine kadar derin derin çektikten sonra yenleri sıvalı bol entarisi içinde rahat rahat giriniyor, yeni atılmış minderin üzerine yaslanıp "Gel keyfim gel" diye söyleniyordu. Fener Yolu 1919. Koca Öküz. Yaslıdan çıkan ihtiyarlar uzaktan sessizce birkaç karaltının köye yaklaştığını gördüler. Haziran içinde mehtaplı gibi parlak bir geceydi. Gökte aydan veya güneşten değil, kendi içinden bir kaynak gibi yavaş yavaş taşan, süzülmüş, tatlılanmış bir aydınlık vardı. Yıldızlar bunun içinde sönük, isteksiz kalıyordu. Sanki sabah oluyordu. Uykulu bir alacakaranlık içinde göz ötelere uzanıyor, çeşmenin söğütleriyle çit boyundaki yabani yiğideleri birbirinden seçebiliyordu. Anadolu'nun yüksek yaylalarına özgü sessiz, pussuz, boz renkli gecelerinden biriydi. Köylüler sözü kesip gözlerini yola diktiklerinden şimdi gelenlerin ayak sesleri de duyuluyordu. Ortada yayvan, geniş, kocaman bir gölge vardı. Bu sanırım bir öküzdü. İki tarafında birer adam yürüyordu. Birden anladılar, Hacı Mustafa Ağa pazardan her seneki gibi yedek hayvan almış, oğlu ile beraber önlerine katmış getiriyorlardı. Onun huyu idi. Harman başında gider, kart, hurda bir öküz alırdı. Ekini kaldırmak, döveni döndürmek, malı ambara taşımak gibi işlerde bunu iyice kullandıktan sonra güze doğru götürüp satardı. Çok defa aldığı fiyatlı müşteri bulduğundan boğaz tokluğuna hayvanı işi gördürmüş olur, kışın işsiz aylarda boşu boşuna beslemekten kurtulurdu. Mustafa İstanbul'da jandarmalık etmiş bir sürre emini. Hac mevsiminde Hicaz'a gönderilen para ve hediyelerin başındaki memur, yanında Hicaz'a gitmiş hacı olmuş, gözü açık hileci bir adamdı. Mal müdürü, vergi katibi, efkâh memuru gibi her zaman işinin düşeceği sözü geçen adamlarla senli benli konuşan, odalarına uğradıkça baş köşede ikram gören biriydi. Çünkü haftada bir kasabanın pazarında bunlardan her birisinin kapısını çalar, içeriye fırına iyi olur, afiyetle yiyiniz diye yağlı bir oğlak yahut küçük paşamızı eğlendirsin maskara şeydir diyerek kuyruğu kara, vücudu ak bir kuzu bırakır giderdi. Kış ortasında karlar yağarken rengi kaçmadan, derisi buruşmadan kuruttuğu kayısıdan yahut da çürütmeden, suyunu çektirmeden saklayabildiği armutlardan bir sepet dolusu bıraktığı da olurdu. Her işin ehli meraklısıydı. Gider Kayseri'li göçmenlerden sucuk pastırma yapmayı beller, Çerkez köylerinde peynircilik öğrenirdi. Bütün bunlara kendinden çok hediye vermek için merak sarardı. Bakracını doldurup kasabaya indiğini gören köylüler, Hacı Mustafa bir tas götürür, bir tulum getirir derlerdi. Doğrusu da öyleydi. Uğrayıp içeriye canlı cansız her hafta bir hediye bıraktığı kapıların koruması ile tarlalarını başkalarının zararına genişletmiş, su vakfına mütevelli olmuş, eski vergi borçlarını kapatmıştı. Mustafa'nın evine tahsildar uğrayamaz, jandarma sokulamazdı. Herkes sevmeyenler, çekemeyenler bile ondan saygıyla söz ederler, hacı ağa derlerdi. Toprak damlı, kavruk yüzlü, yıkık köyün ortasında kırmızı kiremitli, çam tahtalı yeni yapı evi, değirmenlerin hakkından çalınıp, yaz kış gürül gürül akan suların verimliliğiyle fışkırmış gür ağaçlarla dolu bir bahçesi vardı. Evinin önüne bir tarafı bütünüyle açık, boylu boyunca koca bir sundurma yaptırmıştı. Burası yaz gecelerinde yıldızların ışığı, böceklerin sesiyle dolduğu zaman ne hoş olurdu. Hacı ağa ömrünü orada geçirirdi. Kasabanın evi basıla taşlarına dillenmiş en namlı kahvesini, çiçek yemineği bir gece atına almış köye getirmişti. Asıl karısı beşik ocak başında gübreler içinde öküzler mandalar arasında evin kaba işlerini görürken, çiçek yemine hacının dizleri yanında kötürüm olmuş bir kart kedi gibi esniye uyuya tembel tembel vakit geçirir, başında altın dizili, inci işlemeli fesi, ayağında servi, karanfil resimli çorapları, sırtında bir yolu sarı bir yolu pembe, kumaş fistanı gelin gibi yaşardı. Bu davranışa ne köy halkı ne oğlu ses çıkarabiliyordu. Hacı ağa önünde öküzüyle çardağa yaklaşınca ihtiyarlar hep birden dua eder gibi hayrını göresin, hayrını göresin diye seslendiler. Yarı aydınlık içinde hayvanı seçmeye çalışıyorlardı. Kuru kafalı, kocaman boynuzlu, kemikleri çıkık, kart olduğu uzaktan belli bir öküzdü. Yorulmuş, bezmiş görünüyor, çökecek bir yer arıyordu. Şimdi durmuşlar, konuşuyorlar, kasabadan haber alıyorlardı. Köylülerden bir hacıya yaranmak için yerden bir avuç dolusu toprak almış hayvanın kulaklarını sürüştürüyor, muayene ediyordu. Fakat öküz başını ovanın sonsuz derinliğine çevirmiş uzak uzak bakıyor, derin derin düşünüyordu. Köylü gene hacının hatırını yapmak için çok cevherli öküzmüş, bol yedir de hele bak, ne yavuz mal olur diye söylendi. Susuyorlardı. Uzak ağılların birinden tok sesli kocaman bir keçi çanının hüzünlü yankısı geldi. Uyuyan genişlikler içinde bütün eşyayı, bütün ruhları yakından dokunarak, sürtünerek uzun uzun her yöne dalgalandı, ayrıldılar. İşe koşulduğunun üçüncü günü koca öküzü ağırda çalışma isteksiz bir yatışla yan gelmiş, geviş getirir buldular. Yanaşma dürttü, vurdu, tekmeledi, yerinden kımıldatamadı. Hacı'ya haber verdiler. Boynuzlarına geçirdikleri bir kalın ipi var kuvvetiyle ikisi çekiyor, birisi küreğin keskin tarafıyla vuruyordu. Öküz etrafındaki bu gürültüyü ipe, küreğe, kuvvete, acıya karşı kayıtsız, sanki rahatta ve yalnızmış gibi aynı yatışı, aynı ağır başlığıyla duruyordu. Gözlerinde ne şaşkınlık ne hiddet vardı. Yanaşma ikide birdi, acaba marazlandı mı ki diye söyleniyordu. Hacı kızdı. Kahpenin en iyi, başka laf bilmez misin? Ne marazlanacak ki? Önündeki yulafı samanı bitire koymuş, dırlanacağına çal küreği, diye haykırdı. Bu doğruydu. Öküzün iştihası yerindeydi. Sonunda başa çıkamadılar, biraz kendi haline bırakmak, öğleye doğru yanaşmayı gönderip getirtmek kararıyla öbür öküzleri önlerine kattılar. Yeni doğan güneşin keyifli aydınlığı içinde isteksiz, neşesiz bir yürüyüşle ağır ağır gittiler. Hacı, bu da ne iş ki? Yesin içsin, işe gitmesin. Keserim domuzu diye ara sıra mırıldanıyordu. Öğleyin yanaşmayı köye gönderip tarlada baba oğul kaldılar. Burası olgun dolu başakların baştan başa sapsarı ettiği dümdüz, tümseksiz, tepesiz, çıplak bir ovaydı. Güneş vurmuş bir bakır tepsi gibi sıcağın altında coşkun, keskin bir aydınlıkla parlıyor, yorgun gözler önünde gökten is gibi yanmış kağıt parçaları gibi bir takım gölgeler dökülüyordu. Başları yere eğilmiş, dalgın duruyor, bekliyorlardı. Sıcak toprak üzerinde iri, çevik karıncaların koştukları görülüyordu. Bunların içinde kanatlıları da vardı. Hicaz yolculuğunun sözünü etmeden yapamayan hacı, çölde karıncalar tosbağaları taşır. Bunlar nedir ki? Diye bir yalan uyduruyor, oğluna yutturuyordu. Birden ovanın taa ucunda, gökle yolun birleştiği yerde bir şey kımıldayıverdi. Aha Ali geliyor dediler. ama yalnızdı. Baba oğul öküzün ölmüş olması korkusuyla sarardılar. Ali'nin söylemesine meydan vermeden geberdi mi ki diye sordular. Hayır, öküz canlıydı. Sabahki yerinde geviş getirip yatıyordu. Çok vurmuştu fakat kaldıramamıştı. Fatma teyzeyi, Emine'yi çağırmış, üçü birleşmişler, dövmüşler, sövmüşler, hatta boş böğrüne çivi ile kakıştırmışlar, gene kımıldatamamışlardı. Hacı Mustafa bağırıyor, ömründe böyle işi çatmadığını söylüyordu. Hiçbir meselenin, hiçbir olayın söze karıştırmadığı oğlu, için için uyuyan, çilli yüzlü dudaklarının etrafı, daima tükürüklü bir delikanlı, kederli bir yüz alıp susuyordu. Altında oturdukları cılız ahlatın gölgesi doğu tarafına uzanıp gidiyordu. Bekleyip ne duruyorlardı? Babaya Allah seslenişiyle yerinden zorla, oğluna abanarak kalktı. Bacaklarında sızılar vardı. İlle çiçek yemine eve geleli Mustafa büsbütün çökmüştü, ara sıra sol dizine bir ağrı giriyor, ayağının parmağı fezlenmeye başlamış, yumru yumru bir patates gibi şişiyordu. Haftalarca yattığı inlediği oluyordu. Hediye götürdüğü memurların zoruyla kendisini muayene eden doktor, biraz nefsini yen bir adam, gümleyip gideceksin diyordu. Fakat Hacı Mustafa, atın ölümü arpadan olsun beyim, öyle de gözümüzü yumacağız, böyle de. Aldırma sen cevabıyla reçeteleri sarığının arasına sıkıştırıyor, eczaneye adımını atmıyordu. Soranlara gavur ilacından Müslümana fayda olur mu be diyordu. Ama Afyon Kantarı'nın köşesindeki aktar Buharalı Bekir Efendi'ye sık sık uğruyor, onun küçük bir mermer havanda dövüp yaptığı amber kokulu ballı baharatlı haplardan kutu kutu alıyordu. Bu ilaçlar çiçek Emine'ye, kudurdun mu ki hacı, güllük, at, eşek, yük hayvanı gibi ne tepreşiyorsun dediriyordu. Akşam dama dönüşlerinde öküzü sabahki yerinde aynı durumda buldular. Artık bu akşam önüne saman dökmeyeceklerdi. Belki acıkınca işe giderdi. Fakat bu da fayda vermemişti. Hayvan bütün geceyi aç geçirmiş ama yerinden kımıldamamıştı. Gene yedeksiz gittiler. Öğleyin soruşturmak için eve gönderilen Ali dönüşünde tuhaf bir şey anlattı. Ahıra girmeden evvel kapının budak deliklerinden içeri usulca bakmıştı. Öküz yerinden kalkmış, öbür bölmelere geçmiş, çitlerden arta kalan samanları ayakta yiyordu. Fakat sonra mandalın gürültüsü kanadın gıcırtısını duyunca hemen yerine dönmüş yatmış kalıp kesilmişti. Karılar da yardım ettiği halde gene kaldıramamışlardı. Hacı Mustafa, bu ne hileci öküz, beni mahvedecek be dedi. Oğlu başıyla tasdik etti. Çare yok, satmak gerek. Ama ahırından çıkmayan hayvanı kim alırdı? Kasaba bile gidecek olsa hiç olmazsa kasabaya kadar yürümesi gerekecekti. Acaba birkaç gün iyice besleseler, tıka basa doyursalar canlanır kalkar mıydı? Sonunda buna karar verildi. O akşam önüne yarım şinik yulaf, iki kalbur dolusu saman döküldü. Köylüler, Hacı Ağa'da yeni öküzü işe koşmuyor, besleyip pastırmasını mı yapacak diyorlar, merak ediyorlardı. Mustafa dışarı sır sızdırmıyordu ama üzüntüden de eriyordu. Koca öküzün önüne ambarı dökseler tüketecekti. İştahında kusur yoktu. O çalışmak istemiyordu, bunu azmetmişti. Ambarımı kül edecek, nasıl deflesek be diye Mustafa ara sıra ahıra uğradıkça yarı karanlık içinde gözleri şimşek çakara kaykırıyordu. Aç bırakmakta işine gelmiyordu. Hayvan büsbütün zayıf düşecek, büsbütün ahıra bağlanacaktı. Sonunda bir sabah erken kalktı, kasabaya indi. Cavga Rıza derler. Yarı sersem bir kasap vardı, onu buldu. Geçen gün bir öküz aldım, hurdaymış. İşe yaramadı. Sana aldığım parayı satayım dedi. Cavga Rıza, Cavga bir cins aptal karganın oralarca adıydı. İki mecidiye eksiğine de razı oldu. Yalnız bir şartı vardı. Hacı tarlasından ayrılamıyordu, yanaşması da oldu da öyle. Rıza kendisi gelip ahırdan alacak götürecekti. Sana ahırda öküzü sattım, ben ötesine karışmam ha diyordu. Kasap kabullendi, paraları saydı. Hacı Mustafa sevincinden köye doğru uçuyordu. Neme gerek, ister arabaya koysun indirsin, ister orada kessin, ben karışmam diyordu. Ertesi gün Cavga Rıza elinde bir arşın çürük iple köye gelince hacı, ''Ülen ne diyeceksin ipi, öküz yerinden kalkmıyor.'' dedi. Daha önce haber vermekte üzerinden kabahati atmış sayıyordu. Rıza şakayı aldı, aldırmadı, ahıra girdi. Öküz yerinde yatmış, tıpkı ilk günkü gibi dalgın bezgin geviş getiriyordu. Kalkmaya hiç niyeti yoktu. Gelenlere dönüp bakmadı bile, kasap hayvanı süzdü. ''Hele hacının ettiği işe bak, bunun neresi yenir ki? Kemikle deriden ötesi ye.'' dedi. Kaldırmak için tozlu çarığının burnuyla öküzün kalçasına vurdu. Mustafa gülüyordu. ''Nezaketten anlamaz, pekçe vur.'' Hatırlatmasıyla eğlendi. Kendi kendine Tekmeyle sopayla kalksaydı ben onu eksiğine satar mıydım diye düşünüyordu. Fakat birden şaştı, gözleri dört açıldı. Koca öküz başını çevirdi, kasabın kirli elbiselerini derin derin gürültülü bir nefesle kokladı, kokladı, sonra kımıldandı, toplandı, yavaş yavaş kalktı. Şimdi Cavga Rıza'nın önüne katılmış, ahırdan çıkmış, bahçeye geçmiş, tozlu yolda her adımda biraz daha ufalıp sillenerek kasabaya doğru gidiyordu. Sanki damarlarındaki son kuvveti toplamış, son gücünü kendisini yıllarca süren yorgunluklardan sonra bir bıçakta sonsuz rahata kavuşturacak olan bu adama saklamıştı. Çalışmaya gitmeyecekti fakat ölüme hazırdı. Büyük bir filozof gibi başı yerde, ağır ağır gözlerinde kayıtsızlık yürüyor, oyluklar arasında dolaşan gölge arayan yaldız kanatlı, ufak, inatçı sineklerin üzerinden ara sıra kuyruğuyla incitmek istemeyen bir yelpaze geçiriyordu. Hacı Mustafa hiddetlendi. Onun yürüyeceğini bilseydi iki mecidiyeyi kaybeder miydi? Bu ne uğursuz hayvandı. Bir haftadır bol bol yemiş, iliklerini doldurmuş, kesilmeye gidiyordu. Dünyayı elinde çeviren hacı, öküzün oyununa gelmişti. Öfkesinden yanaşmaya hiç sebepsiz bir tokat attı. Karısının başına o iri savatlı gümüş tabakasını fırlattı. Oğlunu gece tarlada yatırdı, çiçek emineye bile surat etti. O bunlarla didişirken kasabada tellal, çarşı pazar dolaşıyor. Cavga Rıza'nın dükkanında bugün ikindiden sonra öküz kesilecek. İsteği olanlar buluşsun. Hey diye haykırıyordu. Kadıköy 1918. Vehbi Efendi'nin kuşkusu. Vehbi Efendi bu ufak kazanın Diyuni Umumiye İdaresi'nde. Dış borçları ödeme yönetimi kantar katibiydi. Fakat bir türlü yerli halka özgü giyimi üzerinden atamamış, bir türlü memur kılığını alamamıştı. Şal yeleğinin içinde yarı gizli kocaman bir kuşağı, aba poturu altında beyaz yün çoraplarını meydanda bırakan ökçeleri, basık yeminileri vardı. Bunların üzerine de önceleri siyah olması gereken hava dökülmüş, soluk bir redingot geçirirdi. Durgun, bön, ürkek bir adamdı. Kaleminde basılı kağıtları doldurmaktan başka elinden bir iş gelmez, sorulmadıkça kendiliğinden konuştuğu görülmezdi. Cuma ile bayram günleri ya balık avı için karasu kenarına inen yahut da buz gibi kaynaklarda karpuz çatlatmak üzere kiraz yaylılarına çıkan arkadaşlarına katılmaz, pazar dönüşü bir sarı gaz boyamasına, bir cam bileziğe kuytuları çekilen çingene kızlarına sataşmazdı. Akşam kalemden çıkınca doğruca tabakhane semtindeki evine gelir, erken yatar, erken kalkıp yeniden aynı yollardan dairesine dönerdi. Ömrünün günlerini böyle daire ile evin arasında değişiksiz, pürüzsüz bir makara gibi sağmak, tüketmek onu memnun ediyordu. Doğuşundan o kadar beceriksiz, bezgindi ki 30'unu geçtiği 4 kuruş maaşına imrenerek kısmetler ta ayağına geldiği halde evlenmemiş, kadır nedir daha henüz tadamamıştı. Bu yolda ilk adımın kendisine bir uçuruma sürükleyeceğini, hayatın o pek sevdiği boşluğunu, durgunluğunu olaylar, dertlerle dolduracağına inanırdı. Böyle olmasa şimdi bile elinin altında isteklerini yatıştıracak ne elverişli bir olanak vardı. Oturduğu bina kapıları desteklenerek sofalarına iğreti bölmeler çekilerek iki eve ayrılmıştı. Öbür tarafında Rumeli göçmenlerinden bez dokuyucu dul bir kadın oturuyor, biri ufak diğeri gelinlik iki kızının ya türkü ya kavga sesleri sabahtan akşama kadar evin bu tarafını gürültülere boğuyordu. Komşunun kızında bir süredir sabırsızlık, taşkınlık belirtileri çoğalmıştı. Türkü sesleri içinde evi sarsan yürüyüşler, merdivenlerden atılıp inişlerle incecik bölmenin arkasında hasta bir ördek gibi uyuklayan Vehbi Efendi'yi dürtmeye çalışıyordu. Ne var ki yeldirmesini bile takmadan, başına bir örtü bile almadan bahçeye uğrayışlar, sözde çamaşır asmak için çıplak baldırlarını göstererek ağaçlara tırmanışlar hep faydasız kalıyordu. Hanife hiç de şirkin değildi. Biraz kısa, biraz endamsız ama uzaktan bile yumuşak, sıcak görünen dolgun vücudunun yürürken güzel bir çalkalanışı vardı. İlla ağaçları çıkıp inerken düz entarili, belinden kuşaklı, bu süssüz, dolgun ve baskısız vücut ne güzel bir biçim alıyor, eğilirken ne hoş bir kıvrım yapıyordu. Vehbi Efendi gönlünde istekler, iştihalar duymuyor değildi. Göz göze gelirse gülüşler, dudak büküşler, hatta dil çıkarışlarla Hanife o kadar ileri varıyor, görünmekten, bakılmaktan keyiflendiğini anlatan öyle atak belirtilerde bulunuyordu ki Vehbi Efendi sersemleşiyor, pencereden uzaklaşıyordu. Artık öksürükler, cumbadan seslenişler, cama taş atmalar bile başlamıştı. Vehbi Efendi doluya tutulmuş bir adam gibi rahat nefes alamayarak, ne yapacağını bilemeyerek, kurtulmaya çare bulamayarak orada şaşkın ürkek bekliyordu. Kıza cesaret verecek bir harekette bulunmuyordu. Hatta bazen bölmeyi vurup da komşu kadına, ayıptır yahu kızına bak, bu ne aşiftelik demek isteği duyuyordu. Halbuki onun yerinde bir başkası, mesela tabakların Kamil, mahalleyi alt üst eden şu çapkın olsaydı, çoktan atılır, tehlikesiz, sıkıntısız bir gönül eğlencesine meydan verilirdi. Ne yapalım ki Vehbi Efendi'de o atılganlık yoktu. Bir midye gibi yapıştığı yerde bekliyordu. Mayıs içinde mehtaplı bir geceydi. Penceresinin önünde uzun uzun oturduktan, 2-3 sigara içtikten sonra henüz komşudan dönmeyen annesine beklemeye gerek görmedi, yattı. Ay duvarları kafeslerin büyümüş gölgeleriyle nakışlamış, süslemişti. Odaya toz gibi, duman gibi tavandan döküldüğü sanılan tatlı mavi bir aydınlık iniyordu. Salhane önünde durup ta yukarı mahalledeki seslere cevap yetiştiren köpeğin inatçı, üşenmez havlamaları arasında birden yan duvar, öbür evin bölmesi vurulur gibi oldu. Sonra vaktiyle yan tarafa açılan, şimdi destekli, mıhlı duran kapının önünde biri yalancı öksürüklerle 3 kere seslendi. Vehbi Efendi yatağından başını kaldırdı, dinledi. Öksürük kesilmişti ama anahtar deliğine yapıştırılmış olması gereken bir ağız içeriye derin, uzun, yanık ahlar yolluyordu. Bu çabuk, amansız bir etki yaptı. Vehbi'nin uyuşuk damarlarında kezzap gibi yakıcı, işleyici bir kan dolaşıyordu. Oracıkta elinin altında Hanife'nin beklediğini, onu istediğini, yanı yakıla yalvardığını bildiği, duyduğu halde nasıl dayanacaktı? Kendisinin hayatının o değişiksiz alışkanlıklarına düğümleyen bağların gevşediğini, çözüldüğünü duyar gibi oldu. Boğuk bir sesle, tanımadığı, bilmediği bir yabancı, bir korkutucu sesle, ''Kız ne oluyorsun, git işine!'' diye bağırdı. Hanife şimdi ilk defa doğrudan doğruya kendisine çevrilen bu erkek sesinden ayrılmak istemeyerek konuşuyor. ''Anam komşuda da korkuyorum'' başlangıcı ile birçok şeyler söylüyordu. O yatağından çıkmış, duvara yaklaştıkça büyüyen gölgesine doğru boğuşacak bir pehlivan gösterişiyle yürüyor, kapının önüne gidiyordu. Ortalık korkutmayacak, ürkütmeyecek kadar aydınlık, durgun ve ıssız idi. Aralarında yarı çürük, yarı çarpık bir kapı vardı. Vehbi Efendi beceriksiz, korkak adımlarda görülen aç bir hayvan cesaretiyle gözleri dönmüş, kulaklarının uğultusu, yüreğinin çarpıntısı içinde kapının kilidini sürmesini çevirmeye, çivilerini sarsmaya çalışıyor, acele acele bir oradan bir buradan tutuyor, çekiyor, oynuyordu. Öbür tarafta Hanife sessiz bekleyip duruyordu ama kapı zıngırdayan kilidine, esneyen aynalarına karşı dayanıyor, bir türlü açılmıyordu. O zaman kız yol göstermek gereğini duyarak, ''Yukarı kaldır, kancalarından kurtulur'' dedi. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.